Aşkın suçları, Marquis de Sade.
Ayrım 17.
Bana bakın D'Orville, Tanrı bende hayatınızın fırtınasını, evinizin yüz karısını da yarattı. Siz Amerika'dayken, Fransa'dan ayrıldıktan birkaç yıl sonra bir kız kardeşinizin dünyaya geldiğini öğrenmiştiniz. Uzun bir süre sonra başka bir şey daha öğrenmiştiniz. Bu kız kardeşiniz kendini seven bir adamla aşk oyunlarına dalmış ve onunla kaçmış diye. İyi mi D'Orville? O kız kardeşiniz benim işte, yani bahtsız karınız. Aşığım da Sensuren. Görün işte ben ne suçlar işliyorum. Gerektiğinde o suçları nasıl katmerlendirmesini, büyütmesini biliyorum. Sizi nasıl aldattığımı, ökseye düşürdüğümü görün D'Orville. Ama sakin olacaktınız hani diye sürdürdü. Zavallı kardeşinin dehşetten gerilediğini ve ikinci kez duygularının yıkıldığını görünce kendinize gelin kardeşim. Bunlar asıl beni titretmeliydi. Ama görüyorsunuz ki çok rahatım. Belki ben de suç işlemek için doğmamıştım. Sensuren'in çirkin öğütleri olmasaydı belki suç benim yüreğimde de filizlerini sürmeyecekti. Zaten annemizin babamızın ölümünü de ona borçluyuz. Cinayeti o tasarladı, o öğütledi bana. Gereken bütün yolları o gösterdi. Sizin hayatınıza son verecek zehiri de onun elinden almıştım. İlk planımız annemi ve babamı öldürmekti. Onu uyguladık. Ama çevreden kuşkulanmaya başlamışlardı. Kaçmamız öyle ani oldu ki götürmeyi tasarladığımız paraları bile alamadık. Tabii kuşkular bir süre sonra kanıtlara bağlandı. Davamız görüldü, hakkımızda karar verildi, uzaklaştık oralardan. Ne yazık ki pek de uzaklara gidemedik. İngiltere'ye gittik diye söylenti çıkarttık. Herkes de inandı buna. Daha uzaklara gitmeyi gereksiz bulmuştuk, delilik etmişiz. Sensuren uşak olmak için Monsieur Duperrier'e başvurdu. Yetenekli biri olduğu için hemen şatoya kabul edildi. Beni Duperrier'in şatosuna yakın bir köyde sakladı. Gizli gizli beni görmeye geliyordu. Bense bu dönem boyunca evinde kaldığım kadından başka kimseye görünmemeye çalışıyordum. Ama bu hayat biçimi canımı sıkmaya başlamıştı. Böyle köşede ve gizli bir hayat sürmek için yaratılmış bir insan değildim. Suçlu ruhlar çoğunca tutkularla hareket ederler. Yeteneksiz, değersiz olup da servete kavuşmuş kimselere bakın, bunların çoğunun suçluluktan geçmiş olduklarını görürsünüz. Sensuren de başka işler çevirmeye hazırlanıyordu. Ne var ki gebe kalmıştım, yapılacak ilk iş beni bu yükümden kurtarmak olmalıydı. Sensuren, doğumu Duperrier'lere çok uzak bir yerde yapmamı istemişti. O evinde kaldığım kadının başka bir köyde bir dostu varmış, işte onun yanında. Sensuren hep beni gizleme kaygısında olduğu için oraya yalnız gitmemi düşünüyordu. Öyle oldu, tam oraya gitmek için yola çıkmıştım ki size rastladım. Yolda ağrılarım başladı, bir ağacın altında çocuğu doğurdum. Ama bundan sonra büyük bir umutsuzluğa düştüm. Eski varlıklı hayatım aklıma geldi. Biraz erdemli yaşasaydım buralarda mı olurdum şimdi? Bu düşüncelerden sonra günahımın meyvesi olan bu çocuğu öldürmeye karar verdim. Sonra da kendi yüreğime bir hançer sokacaktım. O sırada yoldan siz geçtiniz. Yazgımla ilgilenecek bir havanız vardı. Birden yeni yeni suçların umudu beliriyordu galiba. Bana duyacağınız ilgiyi arttırmak için size yalan söylemeye karar verdim. Duperrier'lerin bir kızı vardı, asıl Cecil Duperrier. O da tıpkı benim gibi bir adamla sevişmiş ve baba evinden kaçmıştı. Durumlarımız aynıydı, kendimi Cecil Duperrier diye tanıtabilirdim pekala size. Bunu yaparken güvendiğim iki nokta vardı. Bir kere Cecil'in artık geri dönmeyeceğini biliyordum. İkinci olarak ailesi hakkında da gerekli bilgim vardı. Cecil gelip onların ayaklarına kapansa, af dilese bile evlerini açmazlardı ona, bunu da biliyordum. Bu güvenli iki noktaya dayanarak size hikayemi anlattım. Sensuren'e yazdığım mektubu da siz kendi koynunuza sokarak götürdünüz. O mektupta Sensuren'e başıma gelen olayı anlatmış ve sizden söz etmiştim. Şimdiye kadar hiç görmediğim erkek kardeşime rastladığımı söylemiştim. Yakında servete kavuşacağımızı da eklemiştim. Sensure'nin yanıtını da yine siz getirdiniz bana. Daha sonra gizlice, düzenli olarak yazıştık onunla. Duperrier'lerin evinde karşılaştığınız soğuk havayı ve uğradığınız başarısızlığı aklınıza getirin şimdi. Hiç korkmamıştım değil mi siz oraya giderken? Çünkü nihayet Sensuren, Monsieur ve Madame Duperrier'e sizden gereği gibi söz ediyordu. Onlar sizi benim bir aşığım gözüyle görüyorlar, bir plan karşısında olduklarını sanıyorlardı. Sensuren işi iyi idare etmişti. Sonra sizin bana aşkınız geliyor. Benim için büyük özverilerde bulundunuz. Her şey sizi kıskıvrak elde edeceğim şekilde düzenleniyordu. Ama size olan minnetimden dolayı o evlilikten kaçmak istediğimi de düşünün bir an. Oysa bütün planlarım sizinle evlenerek gerçekleşebilirdi. Suçlarımın bana kazandırdığı planlar. Arsızlığımdan, sefaletimden, aşağılanmışlığımdan çıkan planlar. Bunlar evlendikten sonra uzak bir eyalete gitmemizi gerektiriyordu. Ancak böylece zenginliğe kavuşabilirdik Sensuren'le. Ne var ki yazgımız başkaymış. Daha sonra olanların hepsini siz de biliyorsunuz, gözlerinizle gördünüz. Artık işlediğim suçların cezasını çekme zamanım geldi. Siz de iğrenç bir canavardan, bir ifritten kurtulmuş olacaksınız böylece. Güveninizi hep kötüye kullanmış bir caniden kurtulmuş olacaksınız. Kardeşinin kolları arasında en büyük günahın zevklerini tadarken, şu herifle de ilgisini bir gün olsun kesmemiş bir zalimden kurtulacaksınız. Oysa biraz önce Sensuren'e acımış, yakınlık göstermiştiniz. Nefret edin benden, Dorjville. Böyle bir nefrete layığım ben. Benden iğrenmenizi o kadar istiyorum ki. Yarın şatonuzun penceresinden sizi bu denli aldatan, hayatınıza bu denli gölge düşüren yaratığın alevler içinde yakıldığını göreceksiniz. Ben alevler içinde kavrulurken sizin duyarlı yüreğinizin kabardığını, benim için gözlerinizin yaşardığını umarak avunmak isterim. Biliyorum, ağlayacaksınız mutsuzluğuma. Evet, benim hayatınızı yıkmadan önce bir kız kardeşiniz olarak doğmuştum. Kız kardeşiniz olarak sizde bir acıma uyandırmak isterim. Korkunç kadın aldanmamıştı. Gerçekten hikayeyi dinlerken zavallı Dorjville'in yüreği kabarmıştı, ağlamaya başlamıştı. Ağlamayın Dorjville, ağlamayın dedi Virginie. Sizden gözyaşı istemekle haksızlık ettim, layık değilim ben böyle ağlanmaya. Ama o ki kendinizi tutamıyorsunuz, ben o gözyaşlarını kurutacak bir iki söz daha söyleyeyim, kusurlarımdan, suçlarımdan konuşayım yine. Şu kadına bir daha bakın. Onda bütün suçların, bütün iğrençliklerin toplamını göreceksiniz. Onları gördüğünüz anda da ağlamak yerine bir ürkme, bir ürperme gelecek üstünüze. Bunları söyledikten sonra Virginie ayağa kalktı. ''Hadi Monsieur'' dedi soğukkanlı bir tavırla zaptiye amirine. ''Şu eyalet halkına benim ölümümle kazanacağı ibret dersini verelim. Benim şu zayıf cesedim herkese Tanrı yolundan sapmanın, görevlerini yerine getirmemenin nelere patlayacağını öğrensin.'' Avluya inen merdivenlerde durdu, oğlunu görmek istediğini söyledi. Dorjville'in soylu ve cömert yüreği ondan bu son avunmayı çok görmedi. Getirildi çocuk hemen. Virginie oğlunu kucağına aldı, bağrına bastı, öptü, öptü. Ama biraz sonra ruhunda bir gevşeme oldu. Belki de durumunun dehşet verici görünümü nedeniyle birden bütün şefkat duygularını bir yana itti, zavallı çocuğu kendi elleriyle boğup attı bir kenara. ''Hadi bakalım'' diye bir çığlık attı. ''Dünyada ne görecektin zaten utançtan, aşağılanmalardan, alçaklıklardan başka?'' Cinayetlerimin hiçbir izi kalmasın bu dünyada. Sen de benim son kurbanım ol. Ve cani kadın bir anda zaptiye amirinin arabasına kuruldu. Sensuren de bir at üstüne bindirilmiş, zincire vurulmuş, arabanın arkasından geliyordu. Ertesi gün bu iki pis yaratığın işleri görüldü. Akşamın saat 5'inde büyük işkenceler içinde. Tanrı'nın gazabı ve insanların adaleti onlar için işledi. Dorjville gelince o önce uzun ve amansız bir hastalığa tutuldu, yatağa düştü, sonra malını mülkünü bir iki düşkünler evine bıraktı, Poitou'yu terk etti, Trapp da köşeye çekildi, dünyadan elini eteğini çekerek yaşamasını sürdürdü, 2 yıl sonra da öldü. Bunca korkunç bir deneye, gördüğü korkunç örneklere karşın ne güzel ruhunu biçimlendiren iyilik ve acıma duygularını yitirmişti, ne de son soluğunu verene kadar büyük bir aşkla sevdiği o zavallı kadını unutabilmişti. Kısacası kendi hayatının kurbanı olmuştu Dorjville. Yoksa daha uzun yıllar yaşayabilirdi. Ey bu hikayeyi okuyacak olanlar! Bu hikaye sizlerde hiçbir zaman sapmadığımız kutsal ödevlere karşı bir bağlılık yaratsın. Kişioğlu ilk yanlışını işledikten sonra pişmanlık getirip bir yerde durmasını becerebilirse, erdemin haklarını bütün bütüne yitirmeyebiliyor. Ne var ki zaaflarımıza yeniliyoruz, kötü öğütlerle bozuluyoruz, tehlikeli örnekler gözümüzü alıyor. Sanki hiçbir tehlike yok önümüzde sanıyoruz. Gözümüze gerilen perde ancak adaletin kılıcı parladığı anda kalkıyor ve o zaman pişmanlığın dayanılmaz acıları başlıyor. Ama iş işten geçmiştir artık. Bu kez öc almak için yanıp tutuşuyor kişi. İnsanlara yalnız zarar vererek yaşayan bir kimsenin eninde sonunda onlara verdiği korkuyla bu dünyadan çekip gideceğini biliniz.
Ayrım sonu. Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.